Ayrım 4, sayfa 27. Bir baba kız baş başa gittik İskoçya'ya. İyi oldu. Annesini üzmekten çekindiği için diken üstünde duran, gülmekten, gülümsemekten korkan çocuk rahatladı. Tedirginliğini attı. An geldi ağlayarak içini döktü. An geldi kahkahalarla güldü. Baba kız hiç olmadığımız kadar yakınlaştık, bütünleştik. Ama bir akşam var ki bakışları ve sözleri benim canı kaybettikten sonraki hayatımın dönüm noktası oldu. St. Andrews'da sıfırdan dönüştürülmüş otelimizin lokantasında yemeğimizi yemiş, hesabı ödemiş, masadan kalkmak üzereyken bir gaydının sesi doldurmuştu lokantayı. Önce müziğin içeride çaldığını sandık. Etrafımıza bakındık, kimseyi göremedik. Sonra penceremizin önünden mavi yeşil ekosu eteği, püsküllü çoraplarıyla bir İskoç'un boynunu astığı gaydasıyla içli bir melodi çalarak geçmekte olduğunu fark ettik. Asker adımlarıyla bahçede tur atan İskoç'a hayretle baktık. Camların süslediği yemyeşil çimenle gayda çalarak yürüyen adam. Çalışırken bir yandan da şarkısını söyleyen bir ağustos böceği gibiydi. Yavaş yavaş uzaklaştı. Gayda'nın sesi de giderek zayıfladı ve duyulmaz oldu. Çok güzel ve özel bir andı. Derya uzandı, elimi tuttu. Keşke annemle kardeşim de burada olsalardı dedi. Keşke. Ya keşke hepimiz aynı kazada ölseydik baba. Çok samimiydi kızımın sesi. Donundum kaldım. Beni içine düşürdüğüm, elem uykusundan uyandıran, kendime getiren bu cümleydi işte. Göz pınarlarında yaşlar titreşiyordu Derya'nın. Avucumdaki elini sıktım. Sakın böyle düşünme, sakın. Senin önünde harika bir hayat var. Hepimizin önünde yaşanacak bir hayat var. Tanrı yanına almak için kardeşini seçti. Biz yaşamaya devam edeceğiz. Ama artık hiç mutlu olamadan. Senin mutlu olman için elimden geleni yapacağım dedim. Sen mutsuz olmak için henüz çok gençsin Derya. Baba, annemle sen mutlu olamazsanız ben nasıl olurum? Biz mutluyduk kızım. Değil miydik? Bize zaman ver, yine olacağız. Garsonu çağırdım. İki kadeh şampanya ısmarladım. İçkilerimiz gelince birini elime aldım, diğerini kızıma uzattım. Bu gece yeni hayatının başlangıcı olsun Derya, dedim. Bu yeni hayatına elem, üzüntü, keder hiç değmesin kızım, canım kızım. Bardaklarımızı tokuşturup kızımın yeni hayatını içtik. O gece Derya ilk içkisinin tesiriyle yanındaki yatakta mışıl mışıl uyurken ben sabaha kadar düşündüm. Kahvaltıda kızıma okula burada devam etmek ister misin diye sordum. İskoçya'da mı? İngiltere'de. Sık sık gelir görürüz seni. Her tatilde İstanbul'a getiririz. Ne dersin? Beni kışa yine büyükannemlerin yanına mı postalayacaksınız? Neden olmasın? Seni kederli ortamdan kurtarmak için göndermiştik. Postalamak da ne demek? Eğer bu kışı da evimde sizin yanınızda geçiremeyeceksem yatılı okula gitmeyi tercih ederim. Bak Derya, annenin tedavisi sürüyor. Gürültüye, yüksek sesle müzik çalınmasına sinirleniyor hala. Londra'ya dönünce hazır gelmişken birkaç okul bakalım. Hoşuna giden bir tanesine kaydını yapalım dönmeden. Kararını İstanbul'a dönünce verirsin. Annen itiraz ederse veya sen fikrini değiştirirsen gitmezsin, olur biter. Annem itiraz etmez, memnun bile olur. Yasını rahatça tutmak istiyor baba. Ben etrafta dolandıkça onu tedirgin ediyorum. Ne biçim laflar bunlar kızım? Sen onun yegane teselli kaynağısın. Annem teselli olmak istemiyor ki. Kızımın o an annesinkileri çok andıran, endişe dolu gözlerine bakarken ürpermiştim. Nazar mı değmişti bize? Kaza öncesinde mutlu bir aileydik. Yuvamız huzurluydu. İşimi büyütüyor, refah seviyemi yükseltiyordum. Aileme daha iyi bir yaşam sunacağım için seviniyordum. Sonra dikkatsiz bir şoförün yüzünden eksildik, savrulduk, darma duman olduk. Birbirimizi ve etrafımızı kıran mutsuz, acılı bir aileye dönüştük. Hanife Hanım elindeki tepside iki fincan kahve ile içeri girdiğinde zincirleme tüttürdüğüm üçüncü sigaramı tepeleme doldurmuş külliğe bıraktım. Sana zahmet olacak. Handan Hanım'ın kahvesini odasına götürüver Hanife Hanım dedim. Kadın benim kahve masamı bırakırken ayağa fırladım. Dur dur, ben götüreyim Handan Hanım'ın kahvesini. Zaten yanına gidecektim. Kadının elinden tepsiyi kapıp doğru Handan'ın odasına yöneldim. Kapıyı tıklattım. Yanıt gelmeyince kapıyı araladım. Kafamı içeri uzattım. Handan odasında yoktu. Handan Hanım nerede? Diye sordum sekretere. Çıktı dedi. Aa, ne zaman çıktı? Epey oldu efendim. Sizin toplantı biter bitmez gitti. Bana ne kadar çok kızmış olmalı ki haber bile vermeden gitmiş. Ağzından fırlayan sözü üzerine alınmış. Ne saçmalık. Tipik kadın davranışı ise. Öküzün altında buzağı arama. Buluttan nem kapma hali. Şarkıdaki gibi. Kırıldım, küstüm, incindim, gücendim hali. Hani benim 7 yıllık hem iş hem de dert ortağınızsınız hanımefendi. Hani şirketin birlikte kurduğumuz, nice sıkıntıya birlikte göğüs gerdiğimiz değerli iş arkadaşımdınız. Erkek gibi kadınınız. Gerçekten erkek olsaydınız bir siktir de bana çekerdiniz, biter giderdi. Bir bunalım anında ağzından kaçan bir söze alınıp kaçmak yakışıyor mu sizin erkek kadınlığınıza? İşin yoksa bağışlanmak için dilin dur şimdi. Dedim kendi kendime. Elimde tuttuğum tepsiyi sekreterin masasına bıraktım. Kahveyi sen iç bari Nadide. Odama geri dönerken cep telefonundan numarasını tuşladım. Telefonu kapalıydı. İçeri girince masanın ardındaki koltuğa çöktüm. Elimdeki sorunlar yetmiyormuş gibi şimdi de büromdaki gerginlikle uğraşacaktım. Bora yarı açık kapıyı tıklatıp kafasını içeri uzattı. Ne var Bora? İlhan Bey kapakla ilgili konuşmak istemiştim. Şimdi değil, sonra konuşuruz. Acil demiştiniz de kapak için. Sonra dedim ya. Ha baksana, Handan Hanım nereye gitti biliyor musun? Bir resim sergisinin açılış kokteyli vardı bu akşam. Oraya mı gitti acaba? Handan Hanım çıkmış mı? Çıkmış, ben de çıkıyorum. Kapaklara yarın bakarız artık. Kitap vaktinde yetişmezse beni suçlamayın ama. Israrla yüzüme bakıyor, kocaman masum gözlerini ilk kez fark ediyorum Bora'nın. Dik yakalı siyah kazağından dolayı büsbütün solgun duran ince yüzünde kocaman tuhaf renkli gözleriyle kapının yanında mutsuz bir hayalet gibi dikiliyor. Hayalet mi dedim ben? Eda'nın terminolojisini kapıyordum farkında bile olmadan. Ruhlar, hayaletler. Bora gidince tekrar aradım Handan'ı. Bir kere de ofisten çıkmadan önce aradım. Telefonu hep kapalıydı. Handan Hanım sergi açılışına uğrayacak mıydı bugün? Size bir şey söyledi mi? Hayır efendim dedi Nadide. Arka sokağa park ettiğim arabamı çalıştırmadan bir kere daha düşündüm. Aramızda geçen konuşmayı. Ben resmen ha siktir demiştim Handan'a. Nasıl yaptım bunu? Neden yaptım? Bir kadına, üstelik bir sevgili dostuma. Hiç suçu ve hiç gereği yokken ağzım dolusu bir ha siktir çektim. Ben bir eşeğim, bir hıyarım. Ayıyım ben ayı. Cep telefonumu çıkarıp bu kez evi aradım. Satı açtı. Eda'ya versene satı dedim. Üst kattaki komşulara çıktı dedi satı. Ruh çağıracaklarmış. Tövbe tövbe. Yine mi? Hı, iki kat üstümüzde oturan çatlak ihtiyarların ruh çağırma seanslarına gitmiş yine. Geldiğinde benim biraz gecikeceğimi söyle. Bir işim çıktı. Beklemesin yemeğe. Gecikebilirim. Sizin yemeği tepsiye hazır eder bırakırım mutfağa. Gerek yok. Dışarıda yiyeceğim. Kapattım telefonu. Sergi açılışında atıştırırım diye düşündüm. Handan mutlaka oradadır. Ulaşamayayım diye kapalı tutuyor telefonunu. Arabayı çalıştırıp kokteylin verildiği bankaya doğru yola yüzüldüm. Bankanın sokağa bakan salonunun buzlu pencerelerini içerideki kalabalığın gölgesi yansıyordu. Yüzlerce kişiye selam verip geyik yapma mecburiyetini düşününce ter bastı birden. Orada olacağından emin olduğum bir arkadaşın telefonunu tuşladım. O gürültüde telefonunu duymasını dileyerek. Birkaç çalıştan sonra açıldı telefon. Mekin, ben İlhami. Biraz acelem var da. Bizim Handan'ı gördün mü? Orada mı acaba? Henüz gelmedi. Ben de çıkmak üzereyim. Belki daha sonra gelir. Kapattım telefonu. O kalabalığa girmekten kurtulmanın sevinci içinde arabamı ilk köşe başında ters yöne çevirip Handan'ın evine doğru yollandım. Yolda bir çekmecenin önünde trafiği tıkamayı göze alarak durdum ve beyaz güllerden bir buket yap dedim. Evet haklısın, çok suçluyum, özür diliyorum. Yazdığım kartımı küçük bir zarfa koyup bukete iliştirdi çiçekçi. Eğer Handan evinde değilse de veya kapıyı bana açmayacak olursa buketi kapısının önüne bırakacaktım. Aslında yüz yüze gelmeye utandığım ve dil dökmeye üşendiğim için evde olmamasını temenni ediyordum. Bu durumda evime dönüp Eda'nın anlatacaklarını başımı onaylarcasına sallayarak ispiritizma seansının saçmalıklarını dinleyecektim. Çünkü doktoru tarafından tembihliydim. Onu rahatlatacak, kendini iyi hissettirecek şeylere hiç itiraz etmemeye, kendini dine de verebilir, ruhlara da, içkiye de, hepsine göğüs gereceksiniz. Zaman içinde her şey yoluna gelecek dendiği için evliya sabirle bana söyleneni yapmaya çalışıyordum ama bu akşam Handan'dan özür dilemek mi, Eda'yı eylemek mi daha zor, kararsızdım. İstanbul trafiğinde 15 dakikalık yolu 40 dakikada açtıktan sonra Handan'ın sitesinin içinde dört dönüp zor bulduğum yere arabamı park ettim. Elimde kocaman buketle koşturdum apartmana doğru. Ana kapı henüz kapanmamıştı. Asansörü çağırdım. Üçüncü kat mıydı? Dördüncü mü? Hep karıştırırım. Belirleyici olan üzeri güneş resimli paspastı. Dörde basıp paspası göremeyince bir kat aşağı yürüdüm. Zili çaldım. Kapının gözünden bakıyorsa beni görmesin diye az yana kaçarak bekledim. Kapının önünde uzun süre bekletmedi beni Handan. Açtı kapıyı. Beni görünce kenara çekilip içeri girmem için yol verdi. Üzerinde uçuk pembe bir sabahlık vardı. Kokteyle gitmemişsin. Gidecek hal mi bıraktın? Oturma odasına geçerken çiçekleri uzattım. Elimden alıp antredeki konsolun üzerine bıraktı. Gülleri sana getirdim. Yaptığın terbiyesizliği birkaç sap gülün unutturacağını mı sanıyorsun? Birkaç sap olur mu hiç? Gülün en pahalı olduğu mevsimde 12 tane. Belli ki uğraştıracaktı beni. Handan önüne diz çöküp özür dileyeyim istersen. Pişmanım, üzgünüm, öyle demek istemedim. Bir anda fırladı ağzından. Sen de görüyorsun. O kadar büyük bir stres altındayım ki bazen ne yaptığımı ben de bilmiyorum, inan. O zaman karınla birlikte sen de git doktora. Senin de tedaviye ihtiyacın var İlhami. Yoksa yakında yanımda tek kişi bile kalmayacak. Doktora gitmek çare olsaydı keşke. Eda gidiyor da ne oluyor? Bu akşam yine ruh çağırmak için o çatlak kadının evine gitmiş. Oğluyla konuşabileceğini sanıyor. En azından böylece rahatlatıyor ve önüne gelene küfür etmiyor. Ben de önüme gelene küfür etmiyorum. Demek sadece bana ediyorsun. Neden? Sen benim en yakınımsın. Beni en iyi anlayan kişisin. Ortağımsın, dostumsun. Bana bir içki versene. Viski mi istersin, şarap mı? Viski, sadece buzda. Biliyorum nasıl içtiğini. Üstüme bir şey geçireceğim. Yok yok, Allah aşkına giyinmeye falan kalkma. Ben içkimi içip hemen gideceğim. Buz geçirmek için mutfağa yöneldi Handan. Gözcüyle konsolun üzerindeki gülleri de mutfağa taşıdığını görüp sevindim. Vazoya koyacağına göre demek ki bu iş bitti bu iş. Bağışlandım diye düşündüm. Az sonra içinde bol buz attığı bir bardak viski ve bir kadeh de kırmızı şarapla geri döndü. Gülleri vazoya koymamış. Evime gelen birine nezaketsizlik etmek istemem. Viskini iç ve git lütfen. Tamam. Ama önce yapmış olduğum eşekliğin özrü için bir kadeh kaldırayım. Viskimden kocaman iki yudum aldım. Uzatma İlhami, ben de uzatmayacağım. İyi değilsin, görüyorum. Bunalımın eşiğinde değil, tam içindesin. Haklısın. Senin iznini yazı beklemeden kullansana. Ben idare ederim işleri. Bu arada mutlaka bir doktora da görün. İki kocaman yudum daha. Viskiyi bitirdim bile. Benim derdim doktor halledemez Handan. Benim kederimin yazısını değiştirmek lazım. O da mümkün değil. Doğru, mümkün değil. O halde sen bana bir viski daha koy. O mümkün herhalde. Handan mutfağa gidip elinde buz kovası ve viski şişesiyle geri döndü. Kendi şarap kadehini de yeniden doldurmuş olarak. Handan, hayatımın parmaklarının arasında kayıp gidiyor. Avucunu sıkarak hayatının parmaklarının arasından kayıp gitmesini engellemek senin elinde ama yapmıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun İlhami. Eda'nın senin içine çektiği kuyuda dibe vurmanı aramak kaldı. Ne yapabilirim ki, karımı terk mi edeyim? Ona bir darbe de ben mi uğrayayım? Eda'ya olabileceklerinin sorumluluğu da mı yıkılsın üzerime? Öyle bir şey demedim. Ne dedin ya? Handan'ın doldurduğu ikinci viskiyi de yine kafama dikip bir kere daha yaraladım. Başım dönüyor, midem kazınıyordu. Handan bir şeyler anlatıyordu ama söylediklerini anlayamıyordum. O susar gibi olunca bu kez ben başladım konuşmaya. Durmadan, nefes almadan konuşuyordum. Neler anlattığımın farkında bile değildim. Sigaradan çatallaşmış sesim yankılanıp duruyordu kulaklarımda. Handan mutfağa kadar gidip gelmekten üşenmiş olmadı ki içindeki buzların erimeye yüz tuttuğu buz kovasını ve yarı yarıya boşalmış viski şişesini yanındaki sehpaya bırakmıştı. Kapağı açık olarak. Sürekli içerken ve konuşurken galiba ara sıra da ağlıyordum. Kendimle hesaplaşma, içimdekileri boşaltma halindeydim. Neden bir ruh doktorunun muayenehanesinde değil de benim saçmalıklarımı dinlemek zorunda olmayan Handan'ın evinde ve ona yapıyordum bu günah çıkartma işini? Gerçekten bilmiyorum. Ama içtikçe konuşuyor, konuştukça ağlıyor, ağladıkça rahatlıyordum. O kadar rahatlıyordum ki bir ara mavi kanepede ayakkabılarımı çıkarmış başım Handan'ın dizlerinde uzanırken buldum kendimi. Handan bana doğru eğilmiş, yumuşak hareketlerle saçımı, şakaklarımı okşuyordu. Ninni söyler gibi yumuşacık bir sesle mırıldanıyordu. Geçti canım, geçti. Hepsi geçti, geride kaldı. Üzülme, her şey yoluna girecek. Biraz zamana ihtiyacım var. Hepsi bu, hepsi bu. Handan üzerime doğru sarkan iri göğüslerinin sıcağı yüzüme vuruyordu. Annemin bana çok küçükken kucağına yattığımda yaptığı gibi Handan beni kendine çekip sardı kollarıyla. Annemi özledim birden. Dertsiz tasasız çocukluğumu özledim. Hafif bir karanfil kokusu tutuyordu göğüslerinden, burnuma doğru. Kolunu ısıtarak kendimi ona daha da yaklaştırıp yüzümü göğsüne gömdüm. Handan çekmedi kendini, hatta biraz daha eğildi bana doğru. Sağ koluyla beni kavrarken sol eliyle saçımı okşamaya devam etti. Burnumu Handan'ın düğmeleri çözülmüş sabahlığının içine memelerinin arasına sokup hıçkırdım. Şşş diyordu Handan. Bir bebeğe sallar gibi hafif hafif sallıyordu beni tek koluyla. Bir bebeğe sallar gibi. Bir bebektim evet. Minicik, savunmasız, süt emmek için ağzıyla annesinin memesini arayan bir bebeciktim. Sonra büyüdüm. Azıcık ağzımın neredeyse içine dolmakta olan memeyi dişledim. Biraz daha büyüdüm, ergenlik çağına yakın bir yaşa geldim. Bir sancı girdi kasıklarıma, bir zonklama, sertleşiyordum. Allah'ım, o güne kadar bir an dahi kadın gözüne bakmadığım ortağımın kucağında yatarken, bir an dahi çekici bulmadığım bu iri, uzun, balık etinde kadının memelerinden yükselen karanfil kokusuyla başım dönerken sertleşiyordum. Nasıl oluyordu bu? Ben çıldırıyordum herhalde, deliriyordum. Başımı kolunun üzerinden kaydırıp kucağına tam bacaklarının bitiştiği noktaya bıraktım. Bir an elim memesini kavruyordu Handan'ın. Diğeriyle sabahlığın eteğini aralayıp donunu çekeliyordum. Bir an gerildi yay gibi. Sonra bıraktı kendini. Burnum şimdi artık memelerinin değil bacakların arasındaydı. Donunu yana ittirmiştim. Yüzüm onun sıvılarıyla sırılsıklandı. Sabahlığı sıyırdım üzerimden. Beni itmiyor, bana kızmıyor, başını kanepenin arkasına yaslamış hafif dinliyordu. Elini alıp kendimi tutturdum. Güçlü, sıcak, kavrayan bir eli vardı. İpek gibi yumuşaktı teni. Hayret, Handan'ın memeleri de kolları da elleri de ipek gibiydi. İpek kadife gibiydi. O giderek hızlanan bir tempo ile benimle oynarken ben başımı iyice soktum bacaklarının arasına. Ben ne yapıyordum? Ne yapıyordum? Çok pişman olacağım bir yoldaydım. Cehennemime doğru kaydığımın, içinden çıkılamaz bir kuyuya düştüğümün farkındaydım. Yaptıklarımı yapmak asla istemiyordum. Tek arzum kalkıp evime dönmekti ama durmuyor, duramıyordum. Durulmaz noktadaydım artık. Loş bir odada mavi bir kanepede yatıyordum. O gecelerden biri daha başlardı. Gözü dönmüş lodos gibi çarpıp gidip kıyılarımıza. Tekin Gönenç. Gözlerimi açtım, loş bir odada, mavi bir kanepede yatıyordum. Üzerime bir şal örtülmüştü. Kafam çatlıyordu, dilim zehir zemberekti. Neredeydim ben? Başımı zorlukla yana çevirdim. Yanındaki alçak sehpanın üzerindeki tablolar sigara izmaritiyle doluydu. Bir boşalmış viski sitesi, boşalmış bir şarap şişesi, içilmemiş son bir yudum şarabın rengiyle dibi kararmış, yan yatmış şarap kadehi. Yerde bordo çizgili tanıdık gelen bir kravat, bir çift erkek ayakkabısı. Aman tanrım, fırladım yattığım yerden ama kalkmamla birlikte yer gök oldu. Düşer gibi bıraktım kendimi sırt üstü kanepeye. Bu kez gözlerimi de sımsıkı yumarak. Görmek istemiyordum, hatırlamak istemiyordum, bilmek istemiyordum. Gözlerimi yeniden açtığımda toz zerreciklerin dans ettiği ışık huzmesinin halıdaki yerinden güneşin iyice yükseldiğini anladım. Demek uyumuşum yine ve bu uyanışımda heyhat kafam berraktı. Ağzımın kuruluğuna, kemiklerimin sızlamasına bir de tarifsiz utanç duygusu eklendi. Ölmek istiyordum ama istemekle ölünmeyeceğini bildiğimden doğruldum. Başımın dönmesinin geçmesini bekledim. Sonra yavaşça kalktım. Kalçalarıma inmiş pantolonumu çekeledim. Kravatı yerden alıp cebime tıkıştırdım. Koltuğun üzerine bırakılmış ceketimi giydim. Muhtemelen odasında uyumakta olan ev sahibini uyandırmadan kaçabilmek için ayakkabılarım elimde parmak uçlarıma basarak sokak kapısına doğru yürüdüm. Oysa çıkmadan önce yüzüme su çarpmak, zehir tadındaki ağzımı çalkalamak ve eşemek istiyordum ama çıkaracağım gürültüden uyanma ihtimali olan Handan'la karşılaşmaya cesaretim yoktu. Ayakkabılarımı usulca kapattığım sokak kapısının dışında giyip merdivenleri indim. Ana kapıdan sabahın ayazına çıkınca esaretten kurtulmuş gibi rahat bir nefes aldım. Ceplerimde boşuna sigara arandım. Bulamayınca sinirlendim, panikledim. Saat 7 sularında evimdeydim. Eda uyuyordu. Sabah güneşi panjurdan süzülüp yatak odasının halısına ince, karımın çıplak sırtına çok daha enli bir çizgiyle düşmüş. Perdeyi yavaşça çekip kapattım uyanmaması için. Dün gece yine geç gelmiş olmalı komşuya seansa çıktığı için. Satı henüz gelmemişti. Sessizdi ev. Yatak odasından çıktım, misafir tuvaletinde yüzümü yıkayıp Derya'nın aylardır boş duran odasına geçtim. Ayakkabılarımı fırlatıp attım. Ceketimi burun buruşuk pantolonumu çıkartıp gömleğim ve donumla uzandım yatağa sırt üstü. İşte şimdi tam zamanıydı bir gece önceki rezaletin muhasebesini yapmanın. Ama hayır, halim yoktu. Gözlerim kapandı, uyku üzerime ağır tüylü bir battaniye gibi çöktü. Dalıp gitmişim. Niye burada uyuruyorsun İlhami? Ne zaman döndün sen? Hiç duymadım. Eda başucumda durmuş, gözlerinde binlerce soruyla dikiliyordu. Ah, oh, başım çatlıyor. Satıya söyle, bana da bir çay versin. İlhami, sana soruyorum, niye burada yattın? Dün akşam sergiden sonra arkadaşlarla barda takıldık, şu Luka'da. İçkiyi fazla kaçırmışım. Döndüğümde uyuyordun. Ben de seni rahatsız etmemek için burada yattım. Ya, yeterince inandırıcı olamadım mı? Seni aldattığımı ola ki kokumdan anlarsın diye yanına uzanmaya çekindiğimi söylesem ne yaparsın Eda? İlgilenmez misin yoksa ilk işin iki kat yukarı koşup komşun vasıtasıyla beni canı şikayet etmek mi olur? Oğlumuzun hayaleti cezamı kesmeye gelir mi sence? Bana odaklanınca böylece senin peşini bırakır mı dersin? Yok, bir faydası olmaz çünkü o senin değil, sen onun peşindesin. Sen ne yaptın dün akşam? Seansın iyi geçti mi diye sordum, lafı değiştirmek için. Umurunda sanki de. Doğruldum. Ayaklarımı yere sarkıttım yataktan. Uzanıp elini tuttum karımın. Elbette umurumda. Senin mutluluğun hep umurumda benim. O halde sergiye gideceğine benimle seansa katılsaydın. Lütfen Eda, ruhlar alemi diye bir şey yok. Bu tür saçmalıklara inanmıyorum ben. Kendine tek bir şans bile vermiyorsun ki. Bir kerecik gelseydin benimle anlardın, inanırdın. Eda çıkınca kalkıp yatak odamıza geçtim. Yatağın başucunda içki bardağı yoktu. Demek ki oğlu iletişim kurduğunu sanarak memnun ayrılmış seanstan. Bunlara inanabiliyor mu? Gerçekten. İnanıyorsa sonucu ne olacak? Hangisi daha hayırlı karım için? 40 katır mı, 40 satır mı? Kendini içkiye vurması mı, seanslara vurması mı? Sonuç aynı olduktan sonra hangisini dilerse onu yapsın. Her iki halde de kafayı yiyerek bir hastane odasında kapatılmak değil mi sonu? O gün geldiğinde ben ne halde olacağım? Karısını kederin pençesinden kurtarmayı başaramamış, yeterince çabalamamış bir beceriksiz koca, görünmez bir el boğazımı öylesine sıkıyordu ki dün gece bir an için unuttum.